Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Âl-i İmran suresinden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمْ ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler, ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri, Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 29 Dey 1401 Hicri Kameri, 26 Cemadüssani 1444 ve Miladi 19 Ocak 2023 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Doktor Ferşit Bagiryan ile Türkiye'nin seçim gündemi üzerinden yapılan röportaj, İran basında seçmeler, Türkiye gündemi, dille işlenen günahlar, sosyal ve bireysel etkileri ve kalıcı etkiler isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Dışişleri Bakanı Şam-Ankara yakınlaşmasında ilerlemelere tanıklık ediyoruz dedi. Emir Abdullahyan Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran Genelkurmay Başkanlığı Avrupa Birliği'ni devrim muhafızlarına karşı tasarısının sonuçları konusunda uyardı. Türkiye ile Amerika Dışişleri Bakanları görüştü. Türkiye Merkez Bankası politika faizini %9'da tuttu. Ve işgal rejiminde iktidar yargı krizi derinleşiyor. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Ankara ziyareti sırasında TRT'ye konuştu. Bakan Emir Abdullahyan, Türkiye ile Suriye ilişkilerinde yakınlaşmaya tanıklık ettiklerini söyledi. Bakan Abdullahyan TRT'ye verdi demişti. Geçtiğimiz haftalarda İran'da yaşanan olaylara işaretle Bayan Mehsa Emini'nin ölümünden sonra İran'ın bazı yerlerinde başlayan barışçıl gösterilerin dış müdahalelerle şiddete dönüşünü ve Londra merkezli ve diğer ülkelerdeki bazı medya tarafından olayların kışkırtıldığını, tahribat ölümler ve yaralanmalara yol açtığını, ancak halkın saflarını kargaşacılar ve suikastçılardan ayırdığını ve gelinen aşamada her şeyin doğal yolunda olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı sözlerinden devamında Batılıların çelişkili politikalar takip ettiklerini işaretle, İran'da bir kadının ölümüne bunca tepki gösteren Batı'da işgal rejimi İsrail askerlerince Filistinli bayan ve Hristiyan gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesine ciddi bir tepki görmediklerini hatırlattı. Sözlerinin devamında Türkiye-Suriye ilişkilerine dikkat çeken Emir Abdullahyan, bu hafta Şam'da ve Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve Dışişleri Bakanları ile önemli görüşmeler gerçekleştiğini işarete, Türkiye ile Suriye arasında gerçekleşen askeri ve güvenlik görüşmelerde iyi sonuçlar ve düşüncelere ulaştıklarına, bu istişareler ve İran ve Rusya'nın Türkiye ve Suriye'ye bu meseleyi aşmak için etkin rolünün güçlendiğini ifade etti.
Ukrayna konusunda da işaret eden Emir Abdullahyan, bu savaş ile ilgili İran İslam Cumhuriyeti'nin tutumunu net olduğunu, bu savaşa karşı olup en yüksek seviyede buna vurgu yaptıklarını, ayrıca NATO ve bazı batılı ülkelerin kışkırtıcı girişimlerini bu savaş için önemli ve esas etken olarak gördüklerini kaydetti. Bu sürede Ukrayna ve Rusya arasında dışişleri olsun, Cumhurbaşkanı düzeyi olsun büyük çaba sarf ettiklerini söyleyen Emir Abdullahyan, bir an evvel Ukrayna'nın barış aşamasına ulaşmasını ve savaşın son bulmasını temenni etti. Nükleer anlaşma ve Amerika'nın yükümlülüklerini çiğnemesine ilişkin olarak Dışişleri Bakanı, şimdiye kadar anlaşmanın son adımlarına birkaç aşamada yaklaştıklarını, ancak bu aşamalarda bazen Amerikalı tarafın bazı düşünce ve bahaneleri gündeme getirdiğini, örneğin İran'da kargaşaların tırmandığı sırada Amerikalıların bir yandan anlaşmaya varmak için son adımları atmaya hazır olduklarını ifade ederken, diğer yandan göstericileri İran'da önceliklerinin nükleer anlaşma değil, kargaşalar olduğuna dair mesaj verdiklerini söyledi. Bakan Emir Abdullahyan, İran olarak kayıtsız şartsız olarak anlaşmaya varmaya ve geçmişte yapılan görüşmeler çerçevesine son adımı atmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile telefonda görüştü. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi, Avrupa Birliği Parlamentosunun İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik kararını eleştirdi. Bakan Abdullahyan, Avrupa Birliği Parlamentosunun İran karşıtı kararı ile ilgili, ne yazık ki bugün Avrupa Parlamentosunun nezaketle çelişen duygusal, sert ve diplomasiden uzak bir karar taslağı hazırladığına tanık olduk. İslam Devrim Muhafızları Ordusunun İran ve bölge güvenliğinin sağlanmasında, özellikle terör ile mücadele konusunda önemli ve hayati rol oynayan resmi bir kurum olduğunu defalarca söyledik dedi. Dışişleri Bakanı sözlerinin devamında, Avrupa Birliği'nin bölgede güven ortamı yaratmaya çalışan İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik bu kararı ile aslında kendi ayağına sıktı ifadesini kullandı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ise Avrupa Parlamentosu'nun tamamen bağımsız bir organ olmasına rağmen bu kararın yürütme kapasitesinin olmadığını ve yalnızca Avrupa'nın endişelerini yansıtmak için çıkarıldığını vurguladı.
Avrupa Parlamentosu, devrim muhafızlarının Avrupa Birliği'nin sözde terör listesine alınmasını isteyen madde dahil İran karşıtı bir takım madde içeren karar onayladı. Avrupa Parlamentosu bugün müdahaleci bir girişimde bulunarak İran'daki itirazlar ve idamlara karşılık verme başlıklı İran karşıtı kararı onayladı. İslam Devrimi muhafızlarının Avrupa Birliği'nin sözde terör listesine alınmasına ilişkin değişiklik, dün Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamanın ardından kararname taslağına eklenmişti. Kararnamede İran Cumhurbaşkanı ve Başsavcısının yaptırım listesine alınması da isteniyor. Söz konusu kararname maddeleri öneri niteliğinde olup Avrupa Konseyi uygulamasına için son kararı vermesi gerekiyor. Avrupa Konseyi kararları genellikle Avrupa nüfusun en az %65'ini teşkil eden en az 15 ülkenin oyuyla onaylanıyor. Ancak dış politika gibi kritik konularda Avrupa Konseyi genellikle tüm üyelerin oy birliğiyle karar veriyor.
İran Genelkurmay Başkanlığı Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör listesine alınmasını talep eden tasarının yürürlüğe girmesi halinde bölge ve dünya güvenliğinin etkileneceği uyarısında bulundu. İran Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada Avrupa Parlamentosu'nun Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütleri listesine dahil etme yönündeki adımını en temel uluslararası hukuk kurallarına açıkça aykırı olarak nitelendirerek kınadı. Avrupa Parlamentosu'nun Amerika ve Siyonist rejim İsrail'in düşmanca politikalarının etkisi altında olduğu ifade edilen açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun son eylemi uluslararası kural ve düzenlemelerde emsali olmamasının yanı sıra bölgesel ve küresel güvenliği, huzuru ve barışı etkileyecektir. Avrupa Parlamentosu bunun sonuçlarına dikkat etmelidir ifadelerine yer verildi.
İran İslami Şura Meclisi, Avrupa Parlamentosu'nun İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör listesine alınmasını talep eden tasarısına karşılık, hükümete Avrupa Birliği ülkelerin ordularını terör listesine alma çağrısı yapan karşı tasarı hazırladı. Meclis Başkanlık Heyeti üyesi Ahmet Nadiri, yaptırımın uygulanması halinde İran'ın buna misillemede bulunacağını söyledi. Bu kapsamda hazırlanan tasarı hakkında bilgi veren Nadiri, meclisin Avrupa Birliği'nin İranlı kurumlara yaptırım konusundaki eylemlerine karşı hazırladığı tasarı milletvekillerinin masasında dedi. Avrupa ülkelerinin uzun süredir İran'la iyi ilişkilere sahip olduğuna dikkat çeken Nadiri, devrim muhafızları ordusuna yönelik yaptırım kararı alınması halinde Avrupa'nın İran ve bölgedeki çıkarlarının tehlikeye düşeceği ve kararın askeri bir çatışmaya dahi dönüşebileceği uyarısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani, Ermenistan'da çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani, Ermenistan'ın Çarkunik bölgesi Azad Köyü yakınlarında konuştu. Askeri birlikte çıkan yangın nedeniyle Ermenistan halkı ve hükümetine taziye dileğinde bulundu. Kenani olayda hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı ve yaralılar için de acil şifalar diledi. Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armen Peres'in haberine göre Ermenistan Savunma Bakanlığı ülkenin güneydoğusunda Azerbaycan sınırını yakın Çarkunik'e bağlı Azad Köyü'nde konuştuğu istihkam bölüğü kışlasında yerel saatte 1.30 sularında yangın çıktığını bildirdi. Bakanlık henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangında 15 askerin öldüğünü, yaralanan 3 askerin de durumunun ağır olduğunu belirtti.
Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme sonrası yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Ukrayna, Suriye ve diğer birçok konuda koordinasyonun sürdürmesi mesajı verdi. Blinken, Çavuşoğlu ile Washington'da Türkiye-Amerika Stratejik Mekanizması 2. Bakanlar Toplantısı kapsamında yaptığı görüşmenin ardından resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Stratejik mekanizma kapsamında Çavuşoğlu ile birçok önemli konuyu ele aldıklarını belirten Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sebepsiz savaşına, NATO'nun yanıtı, Suriye ve diğer birçok konuda koordinasyonu sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum ifadesini kullandı. Blinken paylaşımında toplantı sırasında çekilmiş fotoğraflara da yer verdi. Bu arada Türkiye'nin eski Los Angeles Başkonsolosu ve dış politika analisti Gülru Gezer, Çavuşoğlu Blinken görüşmesinden ciddi konularda somut bir adım çıkmadığını ifade ederek, Türk-Amerikan ilişkilerinde birçok sorun olduğunu ve tarafların aynı noktada buluşamadığını söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan kurulun politika faizinin %9 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi. Duyuruda yakın dönemde iktisadi faaliyete ilişkin açıklanan verilerin tahmin edilenden daha olumlu seviyelerde gerçekleşti. Belirtilirken buna rağmen jeopolitik riskler ve faiz artışlarının da etkisiyle gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon endişelerinin sürdüğü kaydedildi. Türkiye'nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici enflasyonunun yüksek seviyelerini sürdüğünü aktarılan duyuruda, yüksek küresel enflasyonun enflasyon beklentilerine ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah bugün akşam saatlerinde bir konuşma yaptı. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah bugün yaptığı bölgedeki ve Lübnan'daki gelişmeleri değerlendirdi. Nasrullah, Lübnan'ın ekonomi durumu ile ilgili, Lübnan'da ekonomi sorun olduğu doğrudur ama sadece Lübnan değil, dünyadaki birçok ülke ekonomik çöküşün eşiğindedir, dedi.
Sivne Sişkar Güççerenen bugün sabahın erken saatlerinde Filistin'in Batı Şeria bölgesinin kuzey kesiminde yer alan Cenin mülteci kampına düzenledikleri baskında iki Filistinli şehit edildi. İbn Sina Hastanesi'ndeki tıbbi kaynakların verdiği bilgilere göre işgalcilerin saldırılarında şehit edilenlerden birinin 58 yaşındaki Cevat Ferit Hüseyin Bevakıne isimli bir öğretmen, diğerinin ise özgürleştirilmiş eski esirlerden ve İslam İcihat Hareketi'nin askeri kanadı durumundaki Kudüs Tugaylarının Ceren Tugayı saha komutanlarından 27 yaşındaki Edhem Muhammed Basim Cebbar'ın olduğu öğrenildi. İlk yardım ekiplerinden ve görgü tanıklarından verdiği bilgilere göre öğretmen Bevakıne, Cebbar'ın isimli gencin saldırıya uğraması üzerine ona ilk yardım müdahalesinde bulunması sırasında işgal güçlerinin saldırısına maruz kaldı. Cebbar'ın isimli gencin ise Cenin mülteci kampının Esahe mıntıkasında bulunan evinin önünde saldırıya uğradığı belirtildi.
İsrail işgal rejimi 40 yıldan beri zindanda tuttuğu Filistinli esir Mahir Yunus'u bugün sabah saatlerde serbest bıraktı. Filistin Enformasyon Merkezi'nin bildirdiğine göre Filistin Esir Kulübü tarafından yapılan açıklamada Filistin'in 1948'de işgal edilmiş bölgesindeki Are şehrinin ahalisinden olan Filistinli esirlerin sütunlarından sayılan ve 40 yıldan beri işgal zindanlarında tutulan 66 yaşındaki Mahir Yunus'un özgürlüğüne kavuştuğunu ve ailesinin evine doğru yola çıktığını duyurdu. İşgal rejiminin aşırı siyonist ve aşırı ırkçı sözde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de iki gün önce Mahir Yunus için karşılama töreni düzenlenmesine engel olmaları için talimat vermişti.
Siyonist rejim İsrail'de hükümlü bakanın kabinede yer alamayacağı kararı iktidar yargı krizine derinleştirdi. Netanyahu hükümeti yeni düzenlemelerle yargının yetkilerini kısıtlamaya hazırlanıyor. Türkiye haber çevrelerinden bildiğine göre Siyonist İsrail Yüksek Mahkemesi'nin koalisyon hükümetinde birden fazla bakanlık görevine yürüten Ultra Ortodoks Şas Partisi lideri Arya Deren'in verdiği suçlarından hüküm giymesi nedeniyle bakan olamayacağına karar vermesi ülkede hükümet yargı çekişmesini yeni bir seviyeye taşıdı. Mahkeme vergi suçlarından geçen yıl hüküm giyen ve savcılıkla yaptığı anlaşma sonucu şartlı tahliye ile serbest bırakılan İçişleri, Sağlık ve aynı zamanda Başbakan Yardımcısı görevlerindeki Deren'in kabinede yer alamayacağını duyurmasının ardından konu ülkede yoğun bir şekilde tartışılıyor.
Ukrayna Savunma Bakanı Alexey Reznikov ve Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba ortak bir açıklama yayınlayarak envanterine Leopard 2 tankları bulunan Türkiye ve Almanya ile bir dizi ülkeden söz konusu tankları Ukrayna'ya göndermelerini istedi. Reznikov ve Kuleba ortak açıklamada İngiltere'nin Challenger 2 tanklardan oluşan ilk filoyu Ukrayna'ya teslim etme konusundaki cesur ve zamanlı kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu operasyonel hedeflere ulaşmak için yeterli değil. Bu nedenle başta Yunanistan, Danimarka, Kanada, Hollanda, Almanya, Norveç, Polonya, Portekiz, Türkiye, Finlandiya, İsveç olmak üzere envanterinde Leopard 2 tankları bulunan ülkelere sesleniyoruz ifadelerini kullandı. Almanya, Kiev'in defalarca talepte bulunmasına rağmen şimdilik Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını sevk etmeyi reddetti.
Ukrayna'da barışın ancak Rusya'nın kaybetmesi halinde tesis edilebileceği görüşünü eleştiren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, nükleer güç olan Rusya'nın kaybetmesinin nükleer savaş sebebi olabileceğini vurguladı. Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'na katılan çeşitli ülkelerden siyasetçi ve temsilcilerin açıklamalarında Ukrayna'da barışın ancak Rusya'nın kaybetmesi halinde tesis edilebileceği görüşü de ön plana çıktı. Telegram hesabından yaptığı paylaşımda bu görüşü savunanlara uyarıda bulunan Medvedev, zavallılar arasından hiçbirinin aklına şu temel çıkarımı yapmak gelmiyor. Konvansiyonel savaşta bir nükleer gücün yenilmesi nükleer savaş çıkmasına neden olabilir.
Ve Rus enerji şirketi Gazprom'un Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı bugün düne kıyasla %23 azalarak 25,1 milyon metreküp düzeyinde gerçekleşecek. TRT'nin bildirdiğine göre Gazprom'dan Rus basına yapılan açıklamada şirketin Sohranivkav dağıtım noktasından gaz sevkiyatı talebinin Ukrayna tarafından reddedildiği kaydedildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Avrupa'nın devrim muhafızları aleyhindeki maceracılığının nedeni ve sonuçları hakkında. Avrupa Birliği'nin İran'ın iç işlerine müdahalesinin devamında Avrupa Parlamentosu İslam devrim muhafızlarını terör listesine almayı incelemeye başladı. Avrupa Parlamentosu Salı günü İran'daki kargaşa eylemleri hakkında düzenlediği oturumda Tahran'a karşı insan hakları yaptırımlarının ağırlaştırılması ve İran İslam Cumhuriyeti'ni hesap vermeye zorlamasına vurgu yaptı. Avrupa Parlamentosu üyelerinden Abir Sahlani, devrim muhafızlarının terör listesine alınmasının çok yakın olduğunu ileri sürdü. İngiltere'de devrim muhafızlarını terör örgütü olarak ilan etmeye çalışmakta. İngiliz Avam Kamerası 11 Ocak tarihinde oy birliğiyle bu ülke yönetiminden devrim muhafızlarını terör listesine almasını istedi. Bu karar bağlayıcı değil ve bu ülkede bir gözetim kurumunun bu gibi girişimin İngiliz parlamentosunda oy birliğiyle onaylanmasına rağmen uyarıda bulundu. İran İslami Şura Meclisi Başkanlık Konsey üyelerinden Nizamettin Musevi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Avrupa parlamentolarına seslenerek devrim muhafızları aleyhinde herhangi bir karara İran Meclisi'nin ağır yanıt vereceğini ve misillemede bulunacağını vurguladı. Musevi, batılı ülkeler tarafından devrim muhafızlarının terörist ilan edilmesi ve yaptırım listesine alınmasının pratik olarak değersiz olduğunu, rezil ve içi boş bir propagandadan ibaret olduğunu belirtti. Devrim muhafızlarını terör listesine alma konusu bir süre önce Brüksel'de Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarınca gündeme getirildi. Birçok uzman bu meselenin sonucunun en az Şubat sonuna kadar belirleneceğine inanıyor. Almanya, Hollanda ve Çek Cumhuriyeti'nin devrim muhafızlarının terör listesine alınmasından yana oldukları bildiriliyor.
Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Parlamentosu gibi kurumlarının devrim muhafızlarının terör örgütü olarak ilan edilmesine ilişkin eşine rastlanmayan çabası aslında Avrupalıların körü körüne ve sonuçlarını düşünmeden Amerika'yı takip ettiklerini gösteriyor. İlk kez 8 Nisan 2019'da Amerika eski başkanı Donald Trump, uluslararası kurallara aykırı bir şekilde devrim muhafızlarını dış terör örgütü olarak ilan ederek bu orduya karşı geniş çaplı yaptırım uyguladı. Böylece Trump yönetimi devrim muhafızları karşıtı adım ile uluslararası hukuku çiğnemek ve yok etme yolunda yeni bir girişimde bulunmuş oldu. Gelinen aşamada Amerika'da Demokrat Başkan Joe Biden yönetimiyle aynı çizgide hareket eden Avrupalılar İran'a baskıyı artırmak için Amerika'nın yenilmiş deneyimini yeniden tekrarlamak istiyorlar. Ancak bu bağlamda ciddi münazaraların bulunduğu ifade edilebilir. Birincisi Avrupalı ülkelerin Avrupa'nın doğusunda Ukrayna Savaşı'nın devam ettiği ve bunun sonuçlarına göre ekonomik ve toplumsal durumları kırılgan hale geldiği bir sırada İran'a karşı yeni bir maceraya kalkışmasının doğal olarak İran tarafından ciddi tepkiyle karşılaşıp karmaşık ve zor durumları daha da artacaktır. İkincisi, devrim muhafızları İran Silahlı Kuvvetleri'nin bir parçası olarak Suriye ve Irak dahil Batı Asya'da Batı destekli terör örgütleriyle mücadele alanında etkin ve uzun geçmişe sahip olup bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasında önemli rol ifa etmiştir. Avrupa Birliği'nin devrim muhafızlarını terör listesine alması, uluslararası kurallar ve hukukun ihlali sayılacak ve bölgesel güvenlik ve barışı da zayıflatmış olacak. Diğer bir mesele şudur ki, Avrupa Birliği'nin olası bu girişiminin sonuçları ağır olacak çünkü mutlaka Tahran kararlı şekilde yanıt verecektir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Almanya'da enflasyon ve ekonomik durgunluk başlığı altında. Avrupalı ülkeler son aylarda yüksek enflasyon dahil ekonomik sorunlarının artmasıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu durum bu ülkelerde toplumsal itirazların yükselmesine sebebiyet vermiştir. Bu doğrultuda Almanya Federal İstatistik Ofisi fiyat artışlarına ilişkin Ağustos ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre Temmuz'da %7,5 olan yıllık enflasyon Ağustos'ta 2 ay sonra yeniden %7,9'a çıkarak ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek orana geri döndü. Mayıs 2022'de ülkede enflasyon oranı yine %7,9 olarak kayıtlara geçmişti. Toplu taşımada aylık 9 euroluk bilet ve yakıtta vergi indirimi uygulamasına rağmen ülkede enflasyon oranının tekrar %7,9 seviyesine çıkması dikkat çekici. Her iki uygulama gelecek ay sona erecek. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın devam etmesiyle birlikte Avrupa'da ekonomik sorunlar yoğunlaştı. Akaryakıt fiyatlarındaki artış, kış için ihtiyaç duyulan gazın temini konusundaki endişeler, tahıl ve gıda sıkıntısı, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dair net bir bakış açısının olmaması, Amerika ve Avrupa'daki ekonomik krizin nedenleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda Amerika, İngiltere ve Avrupa Birliği merkez bankalarının başkanları enflasyon konusunu incelemek üzere ortak bir toplantı yaptı. Bu toplantıda Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Euro bölgesinde enflasyon beklentilerinin eskisinden daha yüksek olduğunu belirterek kısa vadede düşük enflasyon rakamlarına ulaşılmasının mümkün olmadığını değerlendirdi. Bu sırada Avrupa ülkeleri Rusya'ya karşı Ukrayna'yı desteklemeye ve bu ülkeye askeri silah sağlamak için çok para harcamaya ve Rusya'ya yaptırım kampanyasına aktif olarak katılmaya devam ediyor.
Avrupa Komisyonu'nun son tahminlerine göre uzun süredir Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin ekonomik lokomotifi olarak bilinen Almanya'nın ekonomik büyümesi 2023'te sadece %1,3 olacak. Euro bölgesi için ortalama rakam %1,5 olacak. Almanya'nın Mayıs ayındaki 1 milyar avroluk ticaret açığı da 1991'den bu yana eşi görülmemiş bir durumda. Nitekim Avrupa ülkeleri COVID-19 pandemisinin neden olduğu ekonomik krizin yanı sıra Brexit sonrası dönem ve Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkışının ardından Washington'un kararının ardından şimdi de yanlış kararlar alarak ekonomik savaşa girmiştir. Ekonomik sorunları şiddetlendiren politikalar, yoksulluk ve işsizliğin artması Avrupa kıtası ülkeleri için birçok olumsuz sonuçları beraberinde getirmiştir. Amerika'da ekonomik koşullar iyi değil. Gıda fiyatları önemli oranda arttı. Kamu yardımlarından yararlananların sayısı arttı ve birçoğu enflasyon sonrası durgunluktan endişe ediyor. Financial Times gazetesi bir raporda şunları yazdı. Kasım ayındaki ara dönem kongre seçimlerinin arifesinde enflasyonun büyüme oranı ücretlerin büyümesini aştı. Bu da Amerikan vatandaşlarının yaşam kalitesinin düştüğü anlamına geliyor. Amerikan Başkanı Joe Biden ve Demokrat Parti bu ülkedeki enflasyon sorununu çözemedikleri için Haziran ayında tüketici fiyatları %9,1 arttı. Tüm bu sorunlara rağmen Washington hala Ukrayna'yı Rus savaşında destekliyor. Şimdi Avrupa yetkilileri ekonomik krizin işsizlik ve sosyal krizlerde artışa yol açacağından giderek daha fazla endişe duyuyor. Sağ partilerin güç kazanmasının önünü açan krizlerden söz edilmektedir. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser bu konuda şunları söyledi. Savcıların dairelerinde bulunduğu bazı grupların fiyatlardaki keskin artışı suistimal için bahane ederek kullanmaları riski var. Çünkü bu insanlar korona salgınının başlangıcından beri protesto gösterileri düzenliyor ve niyette de krizi derinleştirmektedir. Bununla birlikte Avrupa ve Amerika ülkeleri benzeri görünmemiş enflasyon ve korkunç sosyal koşullarla karşı karşıya. Ukrayna'daki savaş hala devam ediyor. Önümüzdeki aylarda ve kışın başlamasıyla birlikte Avrupa'yı daha kritik bir duruma sokacak bir savaştan bahsedilmektedir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Dünkü yayınımızda Türkiye'nin seçim gündemiyle ilgili yaşanan son gelişmeleri gözden geçirmeye çalıştık. Özellikle seçimler dönemine yaklaştıkça AK Parti iktidarının muhalefete karşı izlediği tutumlarını ve bunun nasıl bir sonuç vereceği konusuyla ilgili kısaca uzman konuğumuzun görüş ve analizlerini sizlerle paylaşmıştık. Bugünkü röportajımızda da siyasi analist Sayın Doktor Ferşit Bagriyan ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi AK Parti hem Kürtlerle ilgili bir taktik izlemeye çalışıyor. Buna paralel olarak da muhalefetin adayını hedef alıyor. Ekrem İmamoğlu'nun...
O taktiği daha yapamadı. Yani yapmayı çalışıyor.
Ama kamuoyu nezdinde sizce Ekrem İmamoğlu'nun o kişiliği, o karakteri zedelendi mi AK Parti'nin bu kararıyla ilgili?
Zedelendi değil. Türkiye'de bakın, Türkiye'de bir esas toplumsal mühendislik itibariyle bir huy var. Halk mazlumun yanında.
Evet.
Yani dolayısıyla eğer burada onun karşı bir zulüm işlenirse insanlar ona doğru yönelebilirler. Ama bir şey daha var. Sayın Erdoğan bugün bir ifade kullandı. Dedi ki o Adnan Menderes'in 14 Mayıs'taki zaferini tekrarlayacağız. Şimdi burada ben bir çelişki görüyorum. Yani biliyorsunuz 1950'de tek parti iktidarı, CHP'nin iktidarı 27 yıldan sonra yıkıldı veya daha doğrusu Demokrat Parti geldi. Şimdi esas itibariyle burası buraya kadar doğru. Diyor ki altılı masanın yeter diyecek halk ve onun görevini bitirecek. Ama burada bir çelişki var. Esas itibariyle iktidarda olan AK Parti. Yani AK Parti bunu kendi aleyhine söyledi. Yani bunun tersine düşünmek lazım. Burada biraz metafizik kullanmak lazım. Yani o zaman tek parti iktidar vardı, CHP. Yani bir saltanat gibi bir CHP vardı. İnsanlar Demokrat Parti'ye oy verdiler 1950'de. 14 Mayıs'ta, çünkü seçim tarihi de 14 Mayıs olarak hemen hemen belli oldu zaten. Kesinleşti. 14 Mayıs'ta ona karşı, yani CHP karşı oy kullandılar. 27 yıl saltanatı bitti ve Demokrat Parti geldi. Şimdi bu da esas itibariyle 2002 itibariyle bugüne kadar hep AK Parti iktidarı var. Yani bunun kullanımı bence biraz yanlış oldu bana göre. Yani halk kimi yeter diyecek? Zaten CHP'de bir iktidar değil ki. AK Parti yeter diyecek. Burada bir mesele oldu. Ben bunu çok da isabetli görmedim bu olayı. O bakımdan burada altılı masanın bu seçimlere erken alınması bir taktik var. burada. Bu taktik şudur. Bir an evvel onların adayları belirlensin. Çünkü onlar aday belirlemiyorlar.
Evet.
Konu bu. Ya aralarında husumet var, ya anlaşmazlık var ve dolayısıyla bir aday belirlemiyorlar ya da bunu bir taktik olarak kullanıyorlar. Şimdi bu 14 Mayıs'ın ilan edilmesiyle birlikte, yani 14 Mayıs dediğiniz gibi Şubat'ta Yüksek Seçim Kurulu bunların aday listesini bunlardan istiyor zaten. Yani fazla bir zaman kalmadı, bir ay kaldı. O bakımdan bunları biraz hızlandırıyor. Yani eğer 14 Mayıs telaffuz edildiği gibi Sayın Erdoğan tarafından ve tarihi doğruysa biz haftaya altılı masanın adayına dinleyeceğiz. Ama burada mesela Babacan'ın çıkışı, bu bayraklar meselesi biliyorsunuz, Davutoğlu'nun çıkışı mesela, bunlar biraz farklı çıkışlar var. Bunlar yavaş yavaş eğer bu şekilde halk nezdinde kendi rağbetine ya da kendi oyuna kaybederlerse o zaman fazla bir kimse kalmıyor. Yani bir Kılıçdaroğlu kalıyor, Meral Akşener kalıyor, İmamoğlu kalıyor. Başka kimse kalmıyor burada.
Doğru.
Düşünmek lazım bu şekilde.
Evet. Anladım. Şimdi efendim bu seçimler erkene alınsa veya alınmasa Türkiye'de özellikle AK Parti döneminde bazı yanlış politikalar izlendi. Bu da özellikle Sayın Erdoğan'ın popülaritesinin halk nezdinde düşmesine neden oldu. Şimdi Türk halkı ve seçmen gözünde Ankara hükümetinin en önemli sorunları olduğu ve göz ardı edilemez sorunlarının hala devam ettiğini, bunların başında ekonomik krizin geldiğini biliyoruz. Şimdi bundan sonra muhalefetin adayı belli olsa da sizce Erdoğan bu oy oranını yükseltme yönünde hangi adımlar atacaktır? Hangi çabalarda bulunabilir sizce?
Hemen arz edeyim. Tespitiniz doğru. Ekonomik şu anda sadece Türkiye'de değil, bütün dünyadaki şu anda bütün seçimlere zaten riske girdiren ekonomidir. Burası mutabıkız. Fakat bunu unutmayın. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve bütün yetkilere ait ve dolayısıyla hazane de her şey onun elinde. Yani bir takım pakete açabilir, bir takım destekler verebilir. Yani bu herhangi bir kitleye de olabilir. Dediğim gibi bunu yapabilir. Fakat Sayın Erdoğan bence zeki bir siyasetçi. Yani bunu gerçekten bunu katı bir şekilde söyleyebiliriz. Kendisi de bunu düşünebilir. Ben bu seçime kazansam bundan sonrası ne olacak? Çünkü bundan sonrası bakın o tablo çok vahim bir tablo. Türkiye, bakın bugün Kissinger ne dedi? Bugünlerde söyledi ki artık Ukrayna NATO'ya girecek. Ukrayna NATO'ya girerse o zaman Rusya ile ilişkisi bitecek Türkiye'nin. Yani siz bunu artık göz ardı edemezsiniz ki. Yani farz edin ki bugün 14 Mayıs, 15 Mayıs Sayın Erdoğan tekrar seçildi. Yeni bir Türkiye var. Bu yeni bir Türkiye kolay bir Türkiye değil. Karşı tarafta, bakın karşı tarafta Yunanistan'ın hemen saldırısı olabilir adalara. Örnek söylüyorum. Siz Suriye topraklarını o 40 kilometre, 30 kilometre meselesinde niye girmediniz? Ansızın girebiliriz. Çünkü Avrupa Birliği ve diğer ülkeler bunu fazla sıcak bakmıyorlar. Yani orada siz Suriyeliler ne yapacaksınız? Burada bir ortam olması gerekiyor. Yani gitmeseler de ne yapacaklar? Yani o ekonomi dediniz, ilaveten ben bunları söylüyorum. Bir, bu mülteci meselesi. Yani oradaki 5-6 milyon Suriyeli. Yani bunların biliyorsunuz bir ne kadar kayıtlı varsa bir o kadar da kayıtsız var orada. Yani biliyorsunuz yasa dışı gelenler var. Onu ne yapacaksınız? Bir, Rusya ile ilişkiniz ne olacak? Eğer bir Ukrayna'ya NATO'ya giriş yaparsa ne olacak? İlişki tamamen keseceksiniz. Çünkü bütün ambargolara uymanız gerekiyor. İsveç meselesi. İsveç ve Finlandiya NATO meselesi. Çünkü şu anda bu bir çıkmaza girdi. Hatırlarsanız Sayın Erdoğan oraya gittiğinde bu NATO meselesini onun üyeliğine görüşürken dönüşte bütün gazetelerde yazdılar. Erdoğan'ın zaferi yazdılar. Ama bu Erdoğan'ın zaferi olmadı ki. Dolayısıyla bazı ki orada dediğiniz gibi bazı ki daha doğrusu kararlar, bazı eylemler, bazı yaptıkları daha doğrusu şu anda aleyhine işleniyor. Ters olmaya başladı. Bu ters olmaya başladı. Mesela örnek söylüyorum, bunlar çok yatırım yaptılar biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin gaz ulaştırması. Tamam savaş biterse, örnek söylüyorum savaş biterse, gaz normale durursa bu yatırımlar çoğalma gidecek. Yani Nord Stream 1-2 açılırsa o zaman Türkiye bir miktar önemini kaybedecek. Ama Türkiye mesela doğalgaz araştırmasını yapıyor şu anda Karadeniz'de. Onlar, o seçim yatırımlardan bir tanesi budur. Yani seçim öncesi Karadeniz gazını biz size ulaştırdık, bu kendi gazımızdır. Bu da bir seçim yatırımı olabilir. Yani bir bütün olarak baktığınız zaman seçim yatırımı değil. Ama bunun haberini biraz erken vermek seçim yatırımı. Dolayısıyla ben seçimden sonra 14 Mayıs her neyse bu erken alınacak. Çünkü o tarihte biliyorsunuz hac merasımını zaten denk geliyor. Dolayısıyla evet. o tarihi almayacaklar. Erken alacaklar. Ben seçim sonrası biz çok farklı, çok daha doğrusu karışık bir Türkiye'ye karşı karşı kalabiliriz diye düşünüyorum. Bu yani bunları şimdiden de herhalde kim yani kazanmayı düşünüyorsa ona da düşünmek zorunda kalıyor. Yani bu biraz zor. Aynen. Esas itibariyle bu bahsettiğiniz İran yetkililerinin oradaki daha doğrusu ziyarette bulunması ve işbirliği evet. ve hatta komşu ülkelerle iyi ilişki içerisinde olması da en azından bari İran tarafından da bir endişemiz olmasın diye bence ben ibarettir. Yani aynen. bari buradan bir endişemiz olmasın. Çünkü bütün yerlerde dikkat edin Ermenistan'la bir barış anlaşması olmadı.
Evet.
Bir, tağıl meselesi. Mesela bu tağıl meselesine tamam gerçekten tamam bir başarı olabilir. Ama bu başarı derken bu Mondro meselesidir, Karadeniz meselesidir. Bu tağıl anlaşması Türkiye'nin Karadeniz'in komşusu yani kıyıdaş olmasından ibarettir. Ya, yoksa eğer buğday meselesi o zaman Türkiye gitsin de bilmem Myanmar'daki buğday meselesini de çözsün. Ama onu çözemez ki. Bunlar bu şekilde yapıldı. Bir daha buğday ekilmedi ki bu saatten sonra. Yani Ukrayna'da şu anda o kadar buğday ekimi yok ki. Seneye ki bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Hepimiz yaşayacağız. O evet. bakımdan ben bu seçim çok tam kendisi yani seçim öncesi çok zorlu bir seçim. Sizin dediğiniz gibi teyit ediyorum. Hem bir sonraki dönem çok zorlu bir dönem olacak. Bayağı bir zorlu olacak. Bunların hepsini düşünmek lazım. O bakımdan ben Sayın Erdoğan burada tüm gücünü kullanmayacak gibi düşünüyorum. Çünkü eğer tüm gücünü kullanırsa seçim sonrası tekrar erken seçime girebilirler. Yani ekonomi belki oraya alt üst edebilir. Yani bu noktadan size katılıyorum ekonomi. Ama ekonominin yanı sıra bazı konular daha var. Onları da yavaş yavaş bugünlerde bence başvuracaklar. Hepsi başvuracaklar.
Anladım. Evet. Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Bakırıyan. İç açma diliyoruz size.
Teşekkür ederim.
Çok sağ olun.
İyi yayınlar.
Eyvallah. Hoşçakalın. Kıymetli dinleyicilerimiz bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Doktor Ferşit Bakırıyan ile Türkiye'nin seçim gündemine ilişkin sizler için hazırladığımız sohbetimizin ikinci ve son bölümünü sunduk. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Ali Halife rejiminin kendi muhaliflerini bastırmak için Siyonist rejimle güvenlik işbirliği yapması, Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Risalet gazetesinde Filistinli diriliş gruplarının Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinin Siyonist diplomatların bu ülkede toplantı yapması yönündeki kararına tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin'e direniş grupları, Azerbaycan hükümetinin Bakü'de Siyonist rejim diplomatlarının toplantı düzenlemesi yönündeki kararı kınadı. El Alem El Magazi Telegram kanalı bu grupların açıklamalarına değinerek direniş gruplarının ve tüm Filistin ulusal kurumlarının Azerbaycan hükümetinin Siyonist rejimin böyle bir toplantı yapmasına izin vermesinin tiksindirici olduğunu bildirdiklerini kaydetti. Açıklamada söz konusu kararın Azerbaycan ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin bir başlangıcı olduğu belirtilirken Müslüman bir ülke olarak Azerbaycan'ın bu kadar tehlikeli ve gergin bir eylemde bulunmasının şaşırtıcı olduğu çünkü bu eylemin Azerbaycan halkına birçok zararı olduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca Azerbaycan halkının Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesine karşı olduğu kaydedilerek bu rejimin bölgedeki rolünün sadece Filistin milletine karşı açık bir saldırı değil aynı zamanda bölge ülkeleri ve milletlerine yönelik bir saldırı olduğuna dikkat çekildi. Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileriyle Siyonist rejim arasındaki görüşmelerin ardından Bakü şehrinin İsrail rejiminin Avrasya bölgesinde konuşlu diplomatlarına ev sahipliği yapması bekleniyor. Bakü'deki İsrail Büyükelçiliği geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı açıklamada Siyonist rejimin Avrasya bölgesi ülkelerindeki büyükelçilerinin resmi toplantısının birkaç gün içinde üst düzey yetkililerin katılımıyla Bakü'de yapılacağını duyurdu.
Tahran Radyosu.
İttihat gazetesinde işgalci Siyonistlerin Batı Şeria'da Filistinlilere saldırılarını sürdürmesi, Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım'ın Siyonistlerin Filistinlilere yönelik işledikleri suçları Batı ve Amerika'nın tepki göstermediğini, Batı Amerikan ekseninin saldırganları ve katilleri desteklediğini vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde ise işgal altındaki topraklardan tersine göçü konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
2022 yılında Siyonist yerleşimcilerin işgal altındaki topraklardan asıl ana vatanlarına veya dünyanın diğer ülkelerine doğru tersine göçünün artmasına şahit olundu. Bir araştırma raporuna göre 2022'de Siyonist yerleşimcilerin işgal altındaki topraklardan tersine göç vakalarının sayısı önceki yıllara göre önemli ölçüde arttı. İbrani medyası bu bağlamda şu açıklamalarda bulundu. Göç Politikaları Merkezi İsrail Merkez İstatistik Bürosu'nun 2022'deki verilerini analiz ederek tersine göç yaşandığını tespit etti. Bu verilere göre işgal altındaki topraklardaki Yahudi çoğunluk 2021 sonunda %73,9'dan 2022 sonunda %73,6'ya geriledi. Öyle ki işgal altındaki Filistin'deki Yahudi çoğunluğun oranı geçmişe göre %10 azaldı. İşgal altındaki Filistin'den önemli sayıda Siyonist kendi ülkelerine dönüyor veya dünyanın diğer ülkelerine göç ediyor.
Şehri gazetesinde Hizbullah yetkilisinin şehit General Süleymani hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
Lübnan Hizbullah Hareketi Siyasi Konsey Üyesi Mahmud el-Kamati, şehit General Süleymani'nin 3. şehadet yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, General Süleymani'nin Siyonist rejimi füzelerle kuşatma stratejisine direniş ekseninde geliştirdiğini belirtti. Hizbullah yetkilisi açıklamasını şöyle sürdürdü. General Kasım Süleymani, direniş ekseninin oluşumunda ve direniş faaliyetlerinin geliştirilmesinde yenilikçi bir role sahipti. Direnişe destek veren İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'ndaki tüm kardeşler harikadır. Ancak şehit Kasım Süleymani yenilikçi ruhu sayesinde direnişi yetenek ve kabiliyet dahil her yönüyle geliştirdi. Ve direniş güçlerinin sadece savunma yönünden değil, stratejik yönden de ilerlemesini sağladı. Çünkü General Süleymani stratejik bir zihniyete sahipti ve Lübnan dahil bölgedeki direniş eksenine böyle bir bakış açısı vardı. Lübnan direnişi Hacı Kasım Süleymani tarafından kurulan bölgesel direniş ekseninin bir parçasıdır ve bu Siyonist İsrail'in de kabul ettiği bir konudur. İsrail'i füzeyle kuşatma fikrini şehit General Süleymani ortaya attı ve pratikte İsrail'i füzelerle kuşatmayı başardı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacaktır.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Türkiye'nin göçmen kriziyle ilgili son gelişmeler.
Çavuşoğlu'nun Amerikalı mevkidaşı ile görüşmesi.
Ve seçim gündemine dair son gelişmeler.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor şimdi detaylar.
Türkiye genelinde 6-12 Ocak arasında 2269 düzensiz göçmenin yakalandığı, 2321 düzensiz göçmenin de sınır dışı edildiği bilgisi paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre yurt genelinde 6-12 Ocak tarihleri arasında 824'ü Afganistan, 91'i Pakistan, 1354'ü de diğer uyruklardan 2269 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 1101 Afganistan, 107'si Pakistan ve 1113'ü diğer uyruklardan toplam 2321 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.
Yılbaşından 12 Ocağı kadar ise 1578'i Afganistan, 118'i Pakistan ve 1653'ü diğer uyruklardan 3349 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi. Bazı konu tarihler arasında ülke yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 6240 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 12 Ocağı kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 8129 oldu. Halen geri gönderme merkezlerinde 4848 Afganistan, 3854 Pakistan ve 11044 diğer uyruklardan olmak üzere 19746 düzensiz göçmen kalıyor. Ayrıca terk-i davet kapsamında 222 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor. Şimdi konuyla ilgili siyasi analist Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerini dinleyelim.
Türkiye bir dönem bu göçmen politikasında nemalandı. Yani bu Avrupa ülkelerine karşı bu göçmenleri kod olarak kullandı. İşte genellikle bu Suriye'deki çatışmalarda Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkeleri, batılı ülkelere işte elimde şu kadar göçmen var, bunları sizlere havale ederim ve bu türde nemalandı ve buna karşılık da Avrupa Birliği bu göçmenlerin Türkiye'de tutulması ve Türkiye'de kalması için Türkiye'ye bol miktarda bir maddi kaynak sağladı ve maddi olarak yardımda bulundu. Bu politikasında diğer ülkelerdeki kaçan göçmen kesimi Türkiye kendisine bir geçiş yolu olarak gördü. Bu nedenle Türkiye Avrupa'ya geçmek için gelen göçmenlerin ilk olarak konaklandığı ve buradan çeşitli Avrupa ülkelerine gitmek üzere belli bir süre kalıyor. Yani Türkiye burada gelen göçmenlere ilk geçiş olarak bir yol da açmış. Bir takım karanlık çevreleri ve bu konuda geçişi sağlayan çeşitli örgütler de oluştu ve bu Türkiye güvenlik güçlerinin bilgisi dahilinde bu olaylar oluyor ve bu geçişi bir nevi Avrupa'ya ve diğer ülkelere göçmenleri aktarma olarak kullanıldı ve şu anda da yani Avrupa'ya karşı işte ben belli bir kesimi yakalayıp sınır bir şey ediyorum veya ben bu işlem ilgili değildim. Görsel olarak belli bir göçmen sayısını yakalayıp işte sınır dışı ettim, şu ettim, bu gibi politikalarla Avrupa Birliği ve Avrupa ülkelerine karşı göçmen politikasına karşı bir mücadele içinde olduğunu göstermek için bu tür şeyler yapıyor. Aslında Türkiye kendi politikasında bu göçmenleri Avrupa'ya aktarma ve geçiş yolunu sağlamak için bir ilk basamak olarak görebiliriz. Ve Türkiye'de belli bir süre konaklanan, kalan göçmenler daha sonra fırsat buldukları ilk anda da Avrupa ülkelerine geçiyor ve Türkiye'deki göçmenlerin çok da kalıcı olmadığını görüyoruz. Belli bir miktarda maddi kaynak sağlandıktan sonra birçoğu Avrupa ülkelerine geçiyor. Bu konuda hükümetin almış olduğu tedbirler yeterli değil. Genellikle gelen Türkiye'ye gelen göçmenlerin kültürel olarak Türkiye toplumuyla bir adaptasyon yaşamadıkları için farklı kültürlerden geldikleri için birçok gelenek ve gelenekleri var. İşte bu gelenek ve geleneklere göre hareket eden, davranan göçmenler Türkiye toplumunda çeşitli yerlerde tepkiyle karşılanıyor ve gittikçe belli bir kesiminde bu göçmen politikasını siyasiler tarafından da kullanılmaktadır. Yani bu yönlü işte yapılımı genellikle ırkçı olan kesimlerin bu konuda göçmenlere karşı antipati ve nefret dili kullanılmaktadır ve bu nefret dili de gittikçe Türkiye'de yaygın bir şekilde yayılıyor ve bugün Türkiye'de var olan ekonomik ve diğer sorunların bir nevi göçmenlerde kaynaklandığı algısı da var. Bu sebeplerden dolayıdır ki bugün Türkiye toplumunda göçmenlere karşı bir tepki alttan alta gelişmektedir. Bu tepki zaman zaman da krizlere ve çatışmalara neden olur.
Sayın Bedri Fırat'a görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Amerika Stratejik Mekanizması 2. Bakanlar Toplantısı kapsamında Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Washington'da bir araya geldi. Toplantı öncesinde basın açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, Blinken ile yapacakları toplantıda ikili ilişkiler, bölgesel konular ve ekonomik işbirliğini konuşacaklarını söyledi.
Bakan Çavuşoğlu, geçen yıl ticaret hacmimiz 30 milyar doları aşmıştı. Hedefimiz 100 milyar dolar ve ekiplerimizin de görüştüğü üzere enerji ve yatırım alanlarında fırsatlar var. Elbette ki özellikle bizim F-16 talebimiz başta olmak üzere ikili savunma işbirliğimizi de ele alacağız dedi. Türkiye'nin F-16 talebinin sadece Türkiye için değil, NATO ve Amerika'nın güvenliği için de önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, işbirliğimiz ve ortak stratejik menfaatlerimize uygun olarak bunun onaylanmasını bekliyoruz diye konuştu. Türkiye Dışişleri Bakanı, Ankara'nın Washington'a Türkiye-Amerika Stratejik Mekanizması toplantılarının yılda en az iki kez yapılmasını teklif ettiğini söyledi.
Öte yandan Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara ile Washington arasında F-16 savaş uçağı alımına ilişkin müzakerelerin olumlu ilerlediğini söyledi. Türkiye uzun süredir Amerika'dan F-16 savaş uçağı alımını talep ediyor. Birkaç gün önce Wall Street Journal, Amerikalı yetkililerden naklen aktardığı haberinde Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışının Ankara'nın Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma anlaşmasına yeşil ışık yakmasına bağlı olduğunu bildirdi. Akar çarşamba gecesi Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun perşembe günü Amerika'yı yapacağı ziyarette Amerikan tarafıyla savaş uçakları konusunu görüşeceğini söyledi. Türkiye Savunma Bakanı bu dosyanın ilerlemesini engelleyen Amerika'nın F-16 satışına ilişkin şartlarının kaldırıldığını açıklayarak F-16 savaş uçağı alımı için Amerika ile müzakerelerin ilerlediğini belirterek gerekli bilgileri alıyoruz ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile yakın işbirliğimiz devam ediyor dedi.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 14 Mayıs tarihine işaret etti.
Erdoğan, rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de "Yeter, söz halkın" demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Halkımız 73 yıl sonra aynı gün altılı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, kifayetsiz muhterislere yeter diyecektir dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı SİHA üreticisi Baykar firmasına devlet bütçesinden doğrudan kaynak aktarıldığını öne süren Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a da tepki göstererek şöyle dedi. 2023 bizim için hem 20 yıllık eser ve hizmet siyasetimizin sembolü hem de yeni vizyonumuz Türkiye 100 yılının başlangıcıdır. Önümüzdeki aylarda yaşanacak seçimi önemli ve tarihi kılan da işte budur. Hayatımızda hiçbir seçim kolay olmadı. Her seçimde de sandıktan zaferle çıkmayı başardık. 2023 seçimlerini karşımızda oluşturulan ucube ittifakın hezyanları ile uğraşarak hazırlanıyoruz.
Türkiye siyasi partilerinin 2023 yılındaki rekabeti bilinen seçim rekabetleri çerçevesinin dışında devam ediyor gibi görünüyor. Bu rekabetin aslında siyasi düzeni değiştirme kargaşasına dönüştüğü söylenebilir. Bu bağlamda Türk siyasi analistler birkaç ay içinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en zor seçimlerinden birinin yapılacağına inanıyorlar. Bu, Türkiye'deki siyasi ve sosyal ortamın son derece seçim havası haline geldiği bu günlerde ve tüm kamuoyu ve medyanın 5 aydan kısa bir süre içinde bu ülkedeki tüm siyasi partileri rekabet alanına çekecek bir yarışmadan bahsetmesine rağmen gerçekleşmektedir. Bu durumda Türkiye'de son zamanlarda birçok anket şirketi şunu belirtiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları keskin bir şekilde düştü ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ortağı Devlet Bahçeli iktidardan düşebilir. Buna rağmen siyasi gözlemciler tecrübeli Recep Tayyip Erdoğan'ın hafife alınmaması gerektiğine inanıyor. Çünkü o artık 30 yıllık tecrübesi olan bir siyasetçi ve ani dönüşler ve kararlarla oyunun gidişatını değiştirebileceğini göstermiş durumda.
Son seçim anketleri Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel destekçilerinin ve sosyal tabanlarının önemli bir bölümünü kaybettiğini gösteriyor. Türkiye'de geçen yıl kamuoyu yoklamalarındaki önemli konulardan biri de iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarının düşmesine rağmen bu partinin hala bir asırdır hayatta olan Halk Cumhuriyeti Partisi'nin önünde olduğunu gösterdi. Adalet ve Kalkınma Partisi iç ve dış arenada izlenen yanlış politikalar nedeniyle halk arasında popülaritesinin düşmesi sıkıntısını yaşıyor.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dille işlenen günahlar,
sosyal ve bireysel etkileri.
Değerli dinleyiciler, dille işlenen günahlar, sosyal ve bireysel etkileri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu seri sohbetimizde sözlerimiz ve dilimizin nasıl bizi etkileyeceğini, toplumda nasıl etkiler bırakabileceğini ele almak istiyoruz.
Bugünkü sohbetimizde medya üzerinden söylenen yalanların yol açacağı sorunlar üzerinde durmak istiyoruz. Üniversite Profesör Doktor İmami şöyle diyor. Medya okuryazarlığı, izleyicinin ve muhatabın mesajı kimin oluşturduğunu, bu mesajın neden oluşturulduğunu, mesajı oluşturanın ve gönderenin amacının ne olduğunu, mesajın oluşturulması ve sunulması için kimin ödeme yaptığını bilmesini sağlar. Bu mesajı vermekten ve sunmaktan kim yararlanıyor? Mesajın içeriği ne hakkında ve hangi bilgi ve değerleri aktarıyor? Meseleyle ilgili bilgi sahibi olmasını sağlar.
Dünyaca ünlü filozof Alman Immanuel Kant bir cinayeti önlemek için bile olsa yalanın kötü ve kabul edilemez olduğunu öne sürüyor. Herhangi bir şekilde yalan söylemek başkalarının dünyayı olduğu gibi görme imkanını engeller. Bu gerçeği inkar eder. Günümüz ise dünyada medyanın güçlü araçlarının çeşitli biçimlerde yaygınlaşmasıyla birlikte yalanlar yoğunlaşmış ve bu kargaşa ve kaos ve karmaşıklık içerisinde doğruyu yanlıştan ayırmak çok zor hale gelmiştir. Bu araç izleyiciye gerçeği istediği gibi aktarır ve olayları gerçeğe dönüşene kadar farklı renk ve biçimlerde tekrarlar.
Aslında medya izleyicinin neyin doğru, neyin yanlış olduğunu düşündüğüne karar verir. Gücü de tam da burada ortaya çıkar. Sosyal alanda faaliyet yapan psikologlar medya yalanlarını sadece şüphe atmosferini güçlendirmekle kalmadığını, aynı zamanda günümüz dünyasında insanların stresini artırdığına ve huzuru azalttığına inanıyor. İnsanlık tarihine yazılan büyük yalanlar, insanların güven kaybıyla birlikte geniş çapta huzur duygularının da kaybolmasının en güzel örnekleridir. Örneğin Amerika kitle imha silahlarıyla savaşma bahanesiyle Irak'a saldırdı. Daha sonra Amerikan devlet adamlarının başka amaçlar peşinde olduğu ortaya çıktı. Bu yalanın ortaya çıkması Amerikan eylemlerini haklı bulan çok sayıda insanın hatta devlet adamının Amerika'nın dış politikası hakkında giderek daha karamsar hale gelmesine neden oldu. Bu konuda Amerikan San Francisco eyaletinde bir ulusal eğitim konferansında şöyle vurgulandı. Amerikan okulları yalan söylemeyen, iftira atmayan, kanunları çiğnemeyen, başkalarının haklarını ayakları altına almayan bir nesil yetiştiremezse kendilerini başarılı sayamazlar. Öğretmek, okumak, yazmak, bilgi ve sanat bilmek yeterli değildir. Eğitimin temel amacı bu olamaz. Eğitimin en önemli görevi tüm yolsuzlukların ana nedeni olan yalan söylememeyi öğretmektir.
Sanal ortam farklı kapasiteleriyle insanlar arasındaki farklı ve çeşitli ve kapsayıcı kanallar oluşturması ile artık insan yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu arada söylenti ve yalan piyasası kızışmış, başta sanal ortam olmak üzere medya aracılığıyla çeşitli renkli söylentiler gerçeğe yakınlaştırılmaya zorlanmış ve yalan gerçeği ayırmak da iyice zorlaşmıştır. Bu, yanlış haberlerin ve söylentilerin yayılmasının sonuçlarının bazen onarılamaz olduğu ve önemli kayıplar içerdiği ise gözden kaçmamalıdır. Bu yalanlar toplumda bir güvensizlik ve emniyetsizlik ortamının oluşmasına neden olur ve halkın güvenini ortadan kaldırır. Söylentiler genellikle gerçekte ve insanların yaşamlarında var olur ve insanlar çeşitli iletişim araçlarıyla toplumda söylentileri yayarlar. Ama sanal ortam öyle özellik ve niteliklere sahip ki eğer yalan haberi yayımlarsak başkaları tarafından yayılabildiğinde yayılabilir ve bu iş zincirleme bir şekilde devam edecek ve sonunda bitmeyecek bir yalan temelli gerçeğe bile dönüşebilecektir.
Tahran Radyosu.
Bu sanal alanlarda insanların kimlikleri ve kişilikleri çoğu durumda gerçek dışıdır. Bu yüzden insanlar sahte isimli sayfa açıp kolayca sahte haberler yaymaktadırlar. Bu sayede kişiler dışarıda var olmayan sahte kimlik sayesinde her türlü asılsız haber, görüntü ve videoyu kolaylıkla yayınlayıp yayabilirler. Dahası bu haber ve bilgilerin yayınlanmasına ilişkin herhangi bir sorumluluk veya zorunluluk da yüklenmezler.
Bu doğrultuda İran İslam Cumhuriyeti karşıtı medya çeşitli yalanlarla önce fitne ateşini körüklese de ancak gerçeklerin ortaya çıkmasıyla izleyicilerinin ve muhataplarının güvenini büyük ölçüde kaybetti. Batı'ya bağlı olarak çalışan 5 Farsça yayın yapan medya kanalı yani İngiliz hükümetine bağlı BBC, Suudi hükümetine bağlı İran International, Amerikan hükümetine bağlı Amerika'nın Sesi ve Radyo Ferda, Bahai hareketine bağlı Manoto kanalları ve bunların çevrimiçi sayfaları bu medya kanallarının İran'da ilk 46 günde yaşanan olaylarla ilgili toplam 38.003 yalan haber yayımladıklarını gösteriyor. Bu 5 medya kuruluşunun Telegram kanalı, resmi Twitter ve Instagram sayfaları incelendi ve böyle bir sonuç ortaya çıktı. Ancak televizyon kanallarının ortaya attıkları yalanların sayısı hala belirsiz. Bu araştırmaya göre haber ve yapımların hacmine göre en çok yalan haber yayımlayan BBC olurken İran International ve Manoto kanalı da bir sonraki sıralarda yer alıyor.
Bu medyalar ortalama 46 gün içerisinde 100 saniyede bir yalan yayınladı. Twitter ise Twitter botları furyası olarak bilinen 50 bin sahte ve akıllı hesap oluşturdu ve İran'daki olaylar hakkında yalanlar yayınladı. Burada dikkat çeken nokta ise dünyada eşi benzeri olmayan ve tüm medya protokollerine aykırı bir şekilde rahatsızlık ve kaos yaratmaya yönelik provokatif, propagandacı ve kaos tekniklerini öğretici literatürün bol olmasıydı.
İmam Ali Aleyhisselam Nahcül Belaga'nın 69. mektubunda şöyle der. Duyduğun her şeyi insanlara söyleme. Çünkü bu seni yalancı konumuna düşürmen için yeterlidir. Sonuçta söylentiler bir hususu ispatlamasa da güvensizliğe yol açar. Halk arasında olaylara yönelik muğlak noktaları arttırır ve gerçekleri herhangi bir kişi için zor ayırt edebilecek hale getirir. Unutulmamalıdır ki siber ortamda yaygın olan söylentiler sadece belirli bir yer veya ülkeye özgü değildir ve insanların kitle iletişim araçlarına ve sosyal ağlara erişimi dünyanın herhangi bir yerinde kolayca mümkün ve bu da yanlış bilgileri herkesin herhangi bir noktadan yayabilecekleri anlamına gelir. Her an yalan haber yükleyip kullanıcılar arasında psikolojik ve sosyal savaş başlatarak hayali ve güvensiz bir ortam yaratarak gerginlik ve endişe yaratma imkanı mevcuttur. Aslında sanal alan hem yanlış hem doğru şekilde kullanılabilen hem iyi hem de kötü bir araçtır. Sanal alan kullanımı konusunda insanları eğitmek, okuryazarlıklarını ve farkındalıklarını artırmakla elde edilebilecek başarılara karşın insanların entelektüel büyüme ve gelişmeleri için bir tehdit olan yalancılık da yayılabilir.
Sonuçta hepimizin az ya da çok medyada gördüklerimize veya okuduklarımıza dayanarak toplumun olguları, sorunları ve sosyal, politik ve kültürel ortamı hakkında yargıda bulunduğumuz veya kararlar aldığımızı söyleyebiliriz. Aslında zihnimiz medya aracılığıyla pek çok bilgiye sürekli üretilen ve çoğaltılan ya da önceki bilgilerimizin yerini alan bilgilere maruz kalmaktadır. Bu arada uydu kanalları, internet ve cep telefonları kolaylıkla erişilmeleri nedeniyle en yüksek penetrasyona ve etkiye sahiptir. Çeşitli medyaların bu karmaşasında medya okuryazarlığı bilinciyle çoklu medya mesajları karşısında medya ile ilişkisini yönetebilen bir izleyici ve muhatap başarılı olabilecektir. Uzmanlar medya okuryazarlığını medya mesajlarının içeriğini analiz etme ve değerlendirme yeteneği olarak tanımlıyorlar ve şöyle diyorlar. Medya, gazeteleri, film ürünlerini, radyo ve televizyon programlarını, net ağlarda değiş tokuş edilen bilgileri ve bilgisayar oyunlarını bile içerebilir. Başta internet ve sosyal ağlar olmak üzere topluma hakim olan ve yönetilmesi gereken medya ortamından zarar görmemek için günümüzde her vatandaşın medya okuryazarı olması gerektiğine inanmaktadırlar. Bu alanda üniversite profesörü olan İranlı Doktor Emami, eğitimin ilk kaynağı olan ebeveynlerin medya okuryazarlığı konusunda eğitilmeleri ve bunu çocuklarına aktarmaları gerektiğine inanıyor. Bu üniversite profesörü medya okuryazarlığının önemi hakkında şunları söylüyor. Medya okuryazarlığı, izleyicinin mesajı kimin yarattığını, bu mesajın neden yaratıldığını, mesajı oluşturanın ve gönderinin amacının ne olduğunu, yaratılması için kimin para ödediğini ve sağladığını bilmesini sağlar. Mesajın sunumu, bu mesajın oluşturulmasından ve sunulmasından kimlerin yararlandığı, mesajın içeriğinin ne olduğu ve hangi bilgi ve değerleri aktardığı, medya mesajının nasıl siyasi, kültürel, ekonomik yükler taşıdığı ve geçerliliğinin ne düzeyde olduğunu anlamasını sağlar. Düşüncenin doğruluğu ya da mesajda gösterilen gerçeğin ne kadar payı olduğunu anlamasını sağlar. Sonuçta herhangi bir şekilde ve görünüşte yalan söylemek insanın öz tabiatına ve asil karakterine aykırı olduğu için affedilemez günahlardan biridir. İslami geleneklerde de yalan yüce Allah'a ve yaratılış felsefesine karşı düşmanlık ve husumetin ta kendisi olarak sayılmıştır. Çünkü Allah dünyayı doğruluk ve gerçeklik temelinde inşa etmiştir. Değerli dinleyiciler, dille işlenen günahlar, sosyal ve bireysel etkileri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce www.parstoday.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneğin'in çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını kısaca sizlere aktarıyoruz. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, aydınlatıcı açıklamalarında Hazreti Ali Aleyhisselam'ın maneviyat ve ahlak siyasetinde siyaset yürüttüğünü ve ahlaksız siyasetin afeti olduğunu ifade ediyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin konuşmalarından naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Bu konuyu göz önünde bulundurmak ve dikkat etmek gerekir ki, Emir Ülümü'nün siyasi davranışı onun manevi ve ahlaki davranışından ayrı değildir. Emir Ülümü'nün siyaseti maneviyatla birliktedir, ahlakla birliktedir. Temelden Ali'nin maneviyatı veya ahlakından kaynaklanıyor. Eğer siyaset ahlaktan kaynaklanırsa, maneviyattan sulanırsa, o siyasete maruz kalanlara kemalet vesilesidir, cennet yoludur. Fakat eğer siyaset ahlaktan ayrılırsa, maneviyattan ayrılırsa, o zaman siyaset güç kazanmak için her ne pahasına olursa olsun servet kazanmak, bu dünyada işlerini yürütmek için bir araç olur. Bu siyaset afet olur. Bizzat siyasetçi için de afettir. Bu siyasetin yürütüldüğü alanda yaşananlar için de afet olur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.